Ayrım 15.
İrikoalarda ve öbür Amerika yerlilerinde başlıca görevlerin mirasla devri konusunda durumun ne olduğunu görmüş bulunuyoruz. Bütün görevler çoğu gens için de seçime bağlıydı. Öyleyse bu ölçü çerçevesinde gens için de soydan geçmeydi. Görevin boşalması durumunda özellikle seçilmemesi için bir neden bulunmadığı zaman yavaş yavaş en yakın gentilis akrabanın, erkek kardeş ya da kız kardeşin oğlu atanmasına başlandı. Demek ki babalık hukukunun egemenliği altında eğer baziliskluk görevi Yunanlılarda genellikle babadan oğula ya da oğullardan birine geçiyordu ise bu yalnızca oğulların seçim yoluyla babalarının yerine geçme olasılığına sahip olduklarını gösterir. Yoksa babalarının yerine halk tarafından seçilmeden geçme hakkına sahip olduklarını göstermez. Burada görebileceğimiz tek şey İrokoalar ve Yunanlılarda genslerin içinde ayrı soylu ailelerin ayrıca Yunanlılarda geleceğin soydan geçme şefler soyunun ilk tohumlarıdır. Öyleyse Yunanlılarda tıpkı Roma kralı Rex içinde olduğu gibi Bazilus'un ya halk tarafından seçilme ya da hiç değilse halkın resmi organları konsey ya da agora tarafından onaylanma durumunda bulunmuş olması kuvvetle olasıdır. İlyada'da savaşçıların şefi Agamemnon, Yunanlıların üstün kralı bütün Yunanlıların kralı olarak değil, kuşatılmış bir kent önündeki konfedere bir ordunun başkomutanı olarak görünür. Ve Yunanlılar arasında anlaşmazlık baş gösterince Odysseus gerekli olanın başkomutanlık olduğunu söyler. Komutan çokluğu bir şeye yaramaz. Bir tek şef komut versin. Ve bunun gibi. Ve krallık asasından söz eden ünlü dize sonradan eklenmiş bir katmadır. Odysseus burada hükümet biçimi üzerine bir konferans vermez. Savaşta başkomutanlığı elde tutan kimseye uyulmasını ister. Truva önünde yalnızca ordu olarak görünen Yunanlılar için işler Agora'da hayli demokratik bir biçimde olup bitiyordu. Akilleus armağanlardan yani ganimetin paylaşılmasından söz ederken paylaştırma görevini ne Agamemnon'a ne de bir başka Bazilus'a verir. Bu işle Akeios oğullarını yani halkı görevlendirir. Zeus tarafından dünyaya getirilmiş, Zeus tarafından beslenmiş gibi yüklemler, nitelikler hiçbir şey göstermez. Çünkü her gens bir tanrıdan ve aşiret şefinin gensi daha güçlü bir tanrıdan gelir. Burada Zeus'tan geliyor. Hatta örneğin domuz çobanı Ömünes gibi kişisel özgürlükten yoksun kimseler bile tanrısaldırlar. Dioi ve Tihaioi. Ve bu Odessa'da yani İlyada'dan çok daha sonraki bir çağda böyledir. Ve aynı Odessa'da kahraman adı hala kör ozan Demodokos'un adıyla birlikte olduğu gibi haberci Milos'un adıyla birlikte anılır. Uzun sözün kısası Yunan yazarlarının konsey ve halk meclisi eşiğindeki Homerus sözde krallık çünkü burada ayırıcı belirtisi ordular komutanlığıdır. İçin kullandıkları Bazila sözcüğü yalnızca askeri demokrasi anlamına gelir Marx. Askeri görevlerden başka Bazilus'un dinsel ve adli görevleri de vardı. Bu son görevler hiçbir zaman sıkı sıkıya belirlenmemişlerdi ama askeri görevlere gelince Bazilus bunları aşiret ya da aşiretler konfederasyonunun yüksek temsilcisi olarak yerine getiriyordu. Sivil yönetime ilişkin görevler asla söz konusu değildir ama gene de öyle görünür ki Bazilus görev gereği konsey üyesidir. Öyleyse etimolojik bakımdan Bazilus'u König, kral olarak çevirmek tamamen doğrudur. Çünkü König, kuni ya da künneden gelir ve bir gensin şefi anlamını taşır. Ama König sözcüğünün bugünkü anlamı Bazilus sözcüğünün eski Yunanca'daki anlamına hiç uymaz. Tukidides eski Bazilla'yı kesinlikle Patrike yani Gentes'ten gelme olarak nitelendirir ve bunun saptanmış öyleyse sınırlı görevlere sahip olduğunu söyler. Ve Aristoteles kahramanlık çağındaki Bazilla'nın özgür insanlar üzerinde kullanılan bir komutanlık ve Bazilus'un da askeri şef, yargıç ve başrahip olduğunu bildirir. Öyleyse Bazilus sözcüğünün daha sonraki anlamında yönetme gücüne sahip değildir. Çevirinin notu, tıpkı Yunan bazilusu gibi Aztek askeri şefini de modern bir prens gibi gördüler. İspanyolların önce küçümseme ve abartma, sonra da düpedüz yalanla dolu öykülerini ilk olarak Morgan tarihsel eleştiriden geçirdi, gösterdi ki Meksikalılar barbarlığın orta aşamasında ama Yeni Meksika Poblesorundaki yerlilerden daha ileri bir aşamada bulunuyorlardı. Ve bozulmuş anlatılardan çıkarabildiği kadarıyla kuruluşları şöyleydi. Bir bölüm başka aşiretleri kendisine haraç vermek için zorlayan ve federal bir konseyle federal bir askeri şef tarafından yönetilen 3 aşiretten kurulu bir konfederasyon. İspanyollar federal askeri şefi imparator olarak gördüler. Engels'in notu. Demek ki kahramanlık zamanlarındaki Yunan kuruluşu içinde eski Gentilis örgütlenmeyi henüz dirim ve güç dolu ama aynı zamanda yıkılışının başlangıcında görürüz. Babalık hukuku, servetin çocuklara geçişiyle aile içinde servet birikimini kolaylaştırır ve aileyi gens karşısında bir güç durumuna getirir. Servetler arasındaki fark, soyluluk ve soydan geçme bir krallığın ilk izlerini yaratarak kuruluş üzerinde etkili olur. Önceleri savaş tutsaklarıyla sınırlanan kölelik, daha o zamandan aşiret üyelerinin hatta kendi öz gens üyelerinin köleleştirilmesi yolunu açar, aşiretten aşirete eski savaş bu çağdan itibaren sürü hayvanları, köleler, hazineler kazanmak için karada ve denizde sistemli bir yağmacılık biçiminde yani normal kazanç kaynağı biçiminde yozlaşır. Sözün kısası zenginlik en yüksek iyilik olarak övülür ve değerlendirilir. Ve zenginliklerin zora dayanarak çalınmasını haklı göstermek için eski gentilis kurallar çiğnenir. Artık bir tek şey eksikti. Yalnızca özel kişiler tarafından az zamandan beri edinilmiş bulunan zenginlikleri gentilis düzenin komünist geleneklerine karşı koruyan ve yalnızca eskiden o kadar hor görülen özel mülkiyeti kutsallaştıran ve bu kutsal şeyi bütün insan topluluğunun en yüce ereği olarak bildiren bir kurum değil, ayrıca mülkiyet edinmenin başka bir deyişle zenginliklerdeki durmadan daha hızlı bir büyümenin ard arda gelişmiş yeni biçimleri üzerine genel olarak toplum tarafından yasaya uygunluk mührünü de basan bir kurum, yalnızca toplumda başlamış bulunan sınıflar halindeki bölünmeyi değil, ayrıca mülk sahibi sınıfın hiçbir şeye sahip olmayan sınıfı sömürme hakkını ve onun üzerindeki egemenliğini de sürdürüp götüren bir kurum. Ve bu kurum çıka geldi. Devlet icat oldu. 5. Atina Devleti'nin oluşumu. Kendi gençleri, kendi kabile ve aşiretleri içinde kendini bizzat kendi koruyan, gerçek silahlı halk yerine devlet otoriteleri hizmetinde öyleyse halka karşı kullanılabilmesi olanaklı silahlı bir kamu gücü geçerken, gentilis örgüt organlarının ya dönüşmüş ya da yeni organların ortaya çıkması yüzünden geri plana sürülmüş olmaları ve sonunda da yerlerini tamamen gerçek devlet otoritelerine bırakmaları olgusundan ötürü devletin nasıl geliştiğini en eski Atina'da, hiç değilse eski Atina'nın birinci evresinde izleyebiliriz. Biçim yönündeki değişiklikler Morgan tarafından özsel olarak betimlenmiş bulunuyor. Bu değişiklikleri meydana getirmiş olan iktisadi içeriğe gelince bunları büyük ölçüde benim eklemem gerekiyor. Kahramanlık çağında Attika'da 4 Atina aşireti henüz ayrı topraklar üzerinde yerleşmiş bulunuyorlardı. Hatta bu aşiretleri birleştiren 12 kabile bile öyle görünüyor ki Kekrops'un 12 kenti içinde birbirinden ayrı yerlerde yaşıyorlardı. Örgütlenme kahramanlık çağı örgütlenmesiydi. Halk meclisi, halk konseyi, bazilus. Yazılı tarih başladığı zaman topraklar çoktan paylaşılmış ve özel mülkiyete geçilmiş bulunuyordu ki bu durum barbarlığın yukarı aşamasının sonuna doğru göreli gelişmiş meta üretimi ve buna karşılık düşen meta ticaretine uygundur. Tahıldan başka şarap ve zeytinyağı üretiliyordu. Ege'deki deniz ticareti gitgide Fenikelilerin elinden çıkıyor ve büyük ölçüde Attikalıların eline geçiyordu. toprak alım satımı, tarım ve el zanaatları, ticaret ve denizcilik arasında artan iş bölümü dolayısıyla gençlerin, kabilelerin ve aşiretlerin üyeleri kısa zamanda birbirleriyle karışmak zorunda kaldılar. Kabile ve aşiret çevresi, yurttaş oldukları halde gene de bu topluluklara ait olmayan, yani kendi oturdukları yerde yabancı bulunan kimseleri de kabul etti. Çünkü dingin dönemlerde her kabile ve her aşiret Atina'daki Bazilus ya da Halk Konseyi'ne başvurmadan kendi işlerini kendileri yönetiyorlardı. Ama kabile ya da aşiret üyesi olmadan bunların toprakları üzerinde yaşayan herkes elbette bu yönetime katılamıyordu. Gentilis örgüt organlarının düzenli işleyişi bu durumdan ötürü öylesine aksadı ki kahramanlık zamanlarından itibaren buna çare bulmak gerekti. Tesus'a mal edilen anayasa meydana getirildi. Değişiklik özellikle Atina'da bir merkezi yönetim kurulmuş olmasından, yani o zamana kadar aşiretler tarafından özerk bir biçimde yönetilen işlerden bir bölümünün kamu işleri olarak ilanı ve Atina'da toplanan ortak konseye devredilmesi olgusundan ibaretti. Bunu yapmakla Atinalılar Amerika'daki hiçbir yerli halkın atamadığı adımı atıyorlardı. Yan yana yaşayan aşiretlerin basit bir konfederasyonu yerine onların bir tek halk biçiminde kaynaşması gerçekleşti. Böylece ulusal bir Atina hukuku, aşiret ve genslerin yasal töreleri üstünde bulunan bir genel hukuk doğdu. Atina yurttaşı, hatta yabancısı olduğu bir aşiret toprakları üzerinde bile belirli haklar ve yeni bir hukuksal koruma kazandı. Ama aynı zamanda Gentilis örgütlenmenin yıkılmasına doğru ilk adım da atılmış oldu. Çünkü bu bütün Attika'daki aşirete yabancı ve tamamen Atina Gentilis örgütlenmesinin dışında bulunan ve dışında kalan yurttaşların gelecekteki kabulüne doğru atılmış ilk adımdı. Tesus'a mal edilen bir ikinci kurum, bütün halkı gens, kabile ya da aşiretlerine bakmadan 3 sınıf, yani öpatridesler ya da soylular, geomororiler ya da çiftçiler ve demiurgoslar ya da küçük sanatçılar halinde bölmesi ve kamu görevleri hakkının yalnızca soylulara verilmesi oldu. Kamu görevleri hakkının yalnızca soylulara verilmesi dışında halkın bu 3 sınıf biçimindeki bölünüşü aslında etkisiz kaldı. Çünkü bu bölünüş sınıflar arasında başka hiçbir hukuk farkı yaratmıyordu. Çevirinin notu, birinci baskıda çünkü öbür iki sınıfa özel haklar tanınmıyordu. Ama bu önemli bir şeydir. Çünkü gürültüsüzce gelişen yeni toplumsal unsurları ortaya çıkarır. Bu kurum, Gentilis görevlileri bazı aileleri bırakmak töresinin artık bu aileler bakımından bu işler üzerinde başkalarınca pek de yadırganmayan bir hak haline dönüştüğünü, öbür yandan zenginlik nedeniyle güçlü bulunan bu ailelerin kendi gençleri dışında ayrıcalıklı bir ayrı sınıf biçimde gruplaşmaya başladıklarını ve henüz doğmuş bulunan devletinde bu ayrılık ve üstünlük savını onaylamış olduğunu gösterir. Bu kurum ayrıca çiftçilerle küçük sanatçılar arasındaki iş bölümünün toplumsal önem bakımından ilk sıranın kime ait olacağı tartışmasını yapabilmek için gençler ve aşiretler bakımından var olan eski sınıflamaya göre artık hayli belirgin bir hale gelmiş bulunduğunu gösterir. Son olarak kurum, Gentilis toplumla devlet arasındaki uzlaşmaz karşıtlığı da açığa vurur. Devleti meydana getirmek bakımından ilk girişim, gençleri, onlardan her birinin üyelerini, ayrıcalıklar ve ayrıcalıksızlar biçiminde ve ayrıcalıksızları da birbirine karşı iki emekçi sınıf biçimine bölerek parçalamaya dayanır. Atina'nın bundan sonra çevirinin notu birinci baskıda bu kuruluşun yürürlüğe girmesinden itibaren. Solon'a kadar süren siyasal tarihi ancak eksik olarak biliniyor. Bazilus görevi yürürlükten kalktı, soylular arasından seçilmiş arkonlar devletin başına geçtiler, soylular egemenliği İsa'dan önce 600 yılına doğru dayanılmaz duruma gelecek kadar arttı ve herkesin özgürlüğü baskı altına almanın başlıca aracı da para ve tefecilikti. Soyluların başlıca merkezi Atina ve Atina çevresiydi. Deniz ticareti ve aynı zamanda fırsat düştükçe hala yapılmakta olan korsanlık burada onları zenginleştiriyor ve mali serveti onların elinde topluyordu. Para ekonomisi gelişerek doğal ekonomi üzerine dayalı tarımsal toplulukların geleneksel varlık biçimi içine eritici bir asit gibi işte buradan girdi. Gentilisi örgütlenme para ekonomisiyle bağdaşamaz. Attika'daki küçük köylülerin yıkımı, onları çevreleyen ve koruyan eski gentilis bağların çözülmesiyle aynı zamana düştü. Alacak ve ipotek, çünkü Atinalılar artık ipoteği bile türetmişlerdi, ne gens dinliyordu ne de köbile. Ve eski gentilis örgütlenme ne para biliyordu, ne avans ne de borç. Bu yüzden soyluların durmadan daha gelişen ve daha da yayılan mali egemenliği, alacaklıyı borçluya karşı korumak, para sahibi tarafından küçük köylünün sömürülmesini onaylamak için yeni bir de töre hazırladı. Attika'daki bütün tarlalar üzerinde bu mülkün şu anda şu kadar para için falanca kişiye rehin edilmiş olduğu yazılı ipotek taşlarıyla dolmuştu. Bu tür işaret taşımayan tarlalar ise çoğunlukla ipotek ya da faizin ödenmemesi nedeniyle satılmış ve tefeci soyluların mülkiyetine geçmiş bulunuyordu. Köylü, eğer eski tarlasında yarıcı olarak kalmasına ve emeğinin ürününün 1/5'ini yeni efendisine kesenek olarak verirken, bunun 1/6'ıyla yaşamasına izin verilmişse kendini mutlu saymalıydı. Dahası da var, eğer tarlanın satış bedeli borcu ödemeye yetmezse ya da bu borç bir güvenceyle sağlama bağlanmamış bulunuyorsa, borçlu alacaklıya borcunu ödemek için çocuklarını köle olarak yabancılara satmak zorundaydı. Çocukların babaları tarafından satılışı, babalık hukuku ve tek eşliliğin ilk meyvesi işte bu oldu. Ve vampir hala kana doymamışsa borçlunun kendisini köle olarak satabilirdi. İşte Atina halkı içinde tatlı uygarlık güneşinin doğuşu böyle oldu. Daha önceleri halkın varlık koşulları henüz gentilis örgütlenmeye uygun düşerken, böylesine bir kargaşa olanaksızdı ama işte nasıl olduğu bilinmeden her şey allak bullak olmuştu. Şimdi bir an için bizim İrakuallara dönelim. Meydana gelmesi için çalışmadıkları ve kesin kes kendi isteklerine karşı bundan böyle Atinalılara kabul ettirilmiş bulunan durum, onlarda anlaşılması olanaklı olmayan bir şeydir. Orada yaşam için gerekli şeylerin yıldan yıla hep aynı kalan üretim biçimi hiçbir zaman böyle dışarıdan zorlanmış gibi görünen çatışmalara yol açmaz. Zenginle yoksul, sömürenle sömürülen arasındaki uzlaşmaz karşıtlığı meydana çıkaramazdı. İrakuallar doğaya egemen olmaktan henüz çok uzaktılar ama kendileri için veri olan doğal sınırlar içinde kendi üretimlerine egemen bulunuyorlardı. Küçük bahçelerinde bazen verimin düşük olması, göl ve ırmaklarında balık bakımından, ormanlarında av bakımından kaynakların tükenişi bir yana bırakılırsa, yaşamak için kendilerine gerekli şeyleri sağlama biçimlerinin kendilerine ne getireceğini biliyorlardı. Bunun zorunlu olarak getirmesi gereken şey kıt ya da bol geçim gereçleriydi. Ama asla getiremeyeceği şey isteyerek olmayan toplumsal kargaşalıklardı. Gentilis bağların kopması, gens ve aşiret üyelerinin birbirleriyle çarpışan karşı sınıflar biçiminde bölünmesi. Üretim en dar sınırlar içinde deviniyordu ama üreticiler kendi ürünlerinin sahibiydiler. Barbarlardaki üretimin büyük üstünlüğü buradaydı. Bu, uygarlığın başlamasıyla yok oldu. Gelecek kuşakların görevi bunu yeniden fethetmek olacak ama bugün insan tarafından doğa üzerinde kazanılan güçlü egemenlik ve artık olanaklı bulunan özgürce ortaklaşma temeli üzerinde. Bu durum Yunanlılarda başka türlüydü. Sürüler ve lüks maddeler üzerinde özel mülkiyetteki gelişmeler, insanlar arasında değişimler yapılması ve ürünlerin meta durumuna dönüşmesi sonucunu verdi. İşte ortaya çıkacak olan bütün kargaşanın tohumu bu durum içinde yatar. Üreticiler ürünlerini artık doğrudan doğruya kendileri tüketmeyip de bunu değişim yoluyla elden çıkardıkları andan itibaren ürünlerinin denetimini yitirdiler. Artık ürünlerin başına ne geldiğini bilmiyorlardı ve ürünün bir gün üreticiye karşı onu sömürmek ve ezmek için kullanılması olanaklı bir duruma geldi. Bu yüzden eğer bireyler arasındaki değişimi ortadan kaldırmazsa hiçbir toplum uzun dönemde ne kendi öz ürününün sahibi, efendisi kalabilir ne de kendi üretim sürecinin toplumsal etkileri üzerindeki denetimini koruyabilir. Ama Atinalılar bir kez bireyler arasında değişim doğduktan ve ürünler meta haline dönüştükten sonra ürünün üretici üzerindeki egemenliğini ne kadar çabuk kurduğunu öğreneceklerdi. Meta üretimi ile birlikte herkes toprağı kendi hesabına ekmeye başladı ve az sonra da bireysel toprak mülkiyeti ortaya çıktı. Bunlarla birlikte bütün öbür metalarla değişimi olanaklı evrensel meta para da çıka geldi ama insanlar parayı tüketirlerken yeni bir güç daha yarattıklarını, önünde bütün toplumun eğilmesi gereken tek evrensel gücü yarattıklarını düşünmüyorlardı. Ve kendi yaratıcılarının haberi ve isteği olmaksızın birdenbire fışkırmış bu yeni güç, gençliğin bütün hoyratlığı içinde egemenliğini Atinalılara duyurdu. Buna karşı ne yapılabilirdi?